Ayrım 5.
Evrim rastlantı varyasyonlarla açıklanabilir mi? Kuşkusuz evrim kuramının bugün bile çeşitli noktalarda yetersizliği gösterilebilir. Bilindiği gibi canlı dediğimiz organizma değişik işlevli organlarıyla koordine edilmiş bir bütündür. Bir parçasında oluşan bir aksaklık organizmanın tümünün işleyişini etkiler. Örneğin görme işlevine ilişkin yapılaşmayı alalım. Görmek için çok sayıda düzeneğin işbirliğine ihtiyaç vardır. Göz veya gözün iç düzeneklerinin yanı sıra beyindeki özel merkezlerle göz arasındaki bağlantılardan söz edilebilir. Bu karmaşık yapılaşma nasıl oluşmuştur? Biyologlara göre evrim sürecinde gözün oluşumunda ilk adım, kimi ilkel canlılarda deri üzerinde ışığa duyarlı küçük bir bölümün belirmesiyle atılmıştır. Ancak doğal seleksiyonda bu kadarcık bir oluşumun kendi başına canlıya sağladığı avantaj ne olabilir? Öyle bir oluşumla birlikte beyinde görsel merkez ile ona bağlı sinir ağının da kurulması gerekir. Oldukça karmaşık olan bu birbirine bağlı düzenekler kurulmadıkça görme dediğimiz olayın ortaya çıkması beklenemez. Darwin varyasyonların rastgele ortaya çıktığı inancındaydı. Öyle olsaydı, görmenin gerektirdiği o kadar çok sayıda varyasyonun organizmanın değişik yerlerinde aynı zamanda oluşup uyum kurması gizemli bir bilmeceye dönüşmez miydi? Bu güçlüğü Darwinciler iki yoldan açıklamayı denemişlerdir. İlkin, organizmadaki bir değişikliğin herhangi bir noktada sınırlı kalmadığı, organizmanın tümünü etkilediği savına başvurulmaktadır. Darwin, korelasyon ilkesi dediği bu savı kimi örneklerle desteklemeye çalışmıştır. Örneklerden biri, mavi gözlü beyaz kedilerin sağır, tüysüz köpeklerin dişlerinin zayıf oluşudur. Ne var ki kimi eleştiricilerin de belirttiği gibi, bu tür olaylar korelasyon ilkesine değil, olsa olsa birlikte giden değişiklikleri örneklemektedir. Tüyler ile dişlerin gelişimi aynı koşullara bağlıdır. Birini aksatan nedenler diğerini de etkiler. Oysa görme için birbirini tamamlayıcı bir dizi değişikliklere ve bunların tam bir uyum ve eşgüdüm içinde çalışmasına ihtiyaç vardır. Bu nedenle görmenin oluşmasını gelişigüzel varyasyonlardan yola çıkan doğal seleksiyonla açıklama yerine, belki de Darwincilerin kolayca işlerine sindiremeyecekleri, içten gelen yönlendirici bir ihtiyaç ya da eğilime bağlamak daha yerinde olur. Böylece değişik düzeylerdeki organizmaların, örneğin omurgalılar ile moluskların, salyangoz ve sümüklü böcek türünden canlı topluluk, görme düzeneklerindeki rastlantı sayılamayacak yakın benzerliği de açıklama olanağı doğmaktadır. Sıradan bir molusk olan pektenin, gözünde bizimkinde olduğu gibi retina, kornea ve selüloz dokulu lens vardır. Şimdi evrim düzeyleri bu denli farklı iki türde bir dizi rastlantı gerektiren bu yapılaşmayı salt doğal seleksiyonla nasıl açıklayabiliriz? Bu soruyu soranlardan biri de Yaratıcı Evrim adlı kitabında Darwinciliğin mekanik anlayışına karşı çıkan filozof Henry Bergson'dur. Nasıl olur da sonsuz denecek kadar çok bir takım küçük varyasyonlar, eğer bu varyasyonlar salt rastlantı ise, evrimin birbirinden bağımsız iki kolu üzerinde aynı planı izlesin. Evet, nasıl olur da tek tek alındığında hiçbir işe yaramayan bir takım varyasyonlar, iki kolda da doğal seleksiyonla aynı sıra veya düzende korunarak biriktirilmiş olsun? Darwincilerin bu soruya doyurucu yanıt verip vermedikleri tartışılabilir. Göz gibi görecel olarak yeni ve karmaşık bir organın oluşmasına ilişkin açıklama güçlüğünü çözme yolunda Darwincilerin başvurduğu ikinci yola gelince bu bir varsayıma dayanmaktadır. Şöyle ki, göz gibi bir organın bir bölümünün gelişmesine ilişkin genler oluşsa da diğer bölüm veya bölümlerin gelişmesi için gerekli genler oluşuncaya dek etkinlik kazanmaz, üstü örtük, latent kalır. Yeni organ ancak gerekli genlerin tümünün oluşup birlikte etkinlik kazanmasıyla ortaya çıkar. Bilimde bir kuramı kurtarmaya yönelik bu türden özel açıklamalara ara sıra başvurulduğunu biliyoruz. Ancak ad hoc denen bu gibi açıklamalar çoğu kez kuşku konusudur. Ortada ele alınması gereken bir sorun ya da güçlüğün var olduğunu gösterir. Darwinciliğin yetersiz göründüğü başka noktalar da vardır. Varyasyon ya da mutasyon rastlantıya bağlı beklenmedik olgularsa herhangi bir amaç ya da düzene yönelik olduğu söylenemez elbet. Oysa hayvanların evrim tarihi gözden geçirildiğinde evrimin belli bir plan çerçevesinde ilerlediği düşüncesine kişinin kapılmaması kolay değildir. Evrimin kimi durumlarda yön değiştirdiği söz konusu olsa bile genellikle aynı yönde ilerlediği söylenebilir. Doğal seleksiyon ve rastlantıya bağlı varyasyonlarla genelde düzenli ve amaçlı görünen bir süreci açıklamak pek çok kimse için inandırıcı olmaktan uzaktır. Hatta bunlar arasında kimi Darwinciler de olmalı ki evrim konusunda amaç ya da eğitim türünden sözcüklere duyulan gereksinmeyi ortogenesis denen yeni bir hipotezle karşılama yoluna gidilmiştir. Bu hipotez yeterince benimsenememiş olmasına karşın evrimcileri oldukça rahatlatıcı niteliktedir. Ortogenesis, her canlının protoplazmasında evrim sürecini belli bir yöne doğrultan, kalıtsal ve bağımsız bir eğilim varsaymaktadır. Varsanan bu eğilime organizmanın bir tür alın yazısı diye bakılabilir. Kimi biyologlar, örneğin Fairfield Osborne, atların atalarından kalma fosil dizisinin ortogenesis hipotezine gitmeksizin açıklanmasına olanak görmüyorlar. Öte yandan başka biyologlar, bu arada özellikle yeni Darwinciler, o tür öznel bir eğilimi gizemsel bularak ortogenesisi bilim dışı bir açıklama saymaktadırlar. Onlara göre ortogenesis hipotezi, Bergson'un Elin Vital dediği gizemli gücü başka bir terimle dile getirmekten ileri geçen bir düşünce değildir. Darwinciler doğal seleksiyona, türleri küçük varyasyonları kullanarak oluşturan bir düzenek, değişikliğe yol açan mekanik bir güç gözüyle bakarlar. Başka bir deyişle doğal seleksiyon Darwincilere göre evrim sürecini yönlendirmez, ona belli bir yön çizmez. Ayıklama düzeneği olarak çalışan doğal seleksiyon, yeni türlere yol açabileceği gibi durumu koruma yönünde de çalışabilir. Bunun bir örneğini İngiliz serçesine ilişkin bir olayda bulmaktayız. Bilindiği üzere İngiliz serçesi çevreye uyum sağlamada son derece becerikli bir kuştur. Dünyanın birçok bölgesinde, bu arada özellikle Amerika'da çok yaygın olarak görülür. Amerika'nın bilinen büyük fırtınalarından birinde serçelerden bir bölümünün yerlerde süründüğü görülür. Toplanarak bakıma alınan bu serçeler üzerinde yapılan incelemelerde, bunların aynı bölgede fırtınaya yenik düşmeyen serçelerden kimi farklar taşıdığı saptanır. Fırtınaya yenik düşen serçelerin çoğunluk standart ölçüye göre kanatlarının ya daha uzun ya da daha kısa olduğu görülür. Burada gördüğümüz doğal seleksiyonun ortalama tipi koruma, aşırılığı ayıklama yönünde işlediğidir. Bilimsel bir kuramın olgusal verilerle ispatlanamayacağına daha önce değinmiştik. Darwin'in evrim kuramını ispatlamadığı suçlaması bu nedenle havada kalan boş bir saldırıdır. Evrim yavaş yürüyen uzun süreli bir süreçtir. Bazı araştırmacılar, yeni bir türün ortaya çıkması için ortalama 100 bin kuşağı kapsayan bir süreye ihtiyaç olduğu görüşündedirler. Drosophila meyve sineği çok çabuk ürediği için biyologların klasik inceleme konusudur. Ama çok hızlı üreyen bu sineğin bile 100 bin kuşağı 3 bin yıllık bir süre demektir. Drosophila yüzeyindeki deneyler 200 yıl önce değil, 3000 yıl önce başlamış olsaydı, evrim kuramını doğrulayan ya da yanlışlayan bir sonucu ancak günümüzde alabilirdik. Kimi eleştiricilere göre evrimi salt doğal seleksiyona bağlamak, daktilo makinesinin başına oturtulan bir kedi veya güvercinin tuşlara vuruşlarıyla 1 milyon yıl içinde Shakespeare'in Hamlet'ini ya da Goethe'nin Faust'unu yazabileceklerini beklemekle birdir. En basit bir canlıyı bile yakından incelediğimizde onun oluşumunda ince bir zekanın rolünü görmezlikten gelemeyiz. Bu usta el ya da zeka yaşamın kendisinde saklı bir güç müdür yoksa teolojide sözü edilen tanrı mıdır? Tartışılabilir ama evrimi salt kör kuvvetlerin mutlu bir sonu olarak görmek bu biyologlara göre çok zordur. Tanınmış biyolog J.B.S.Haldane aşağıdaki paragrafta pek çok meslektaşının paylaştığı bu görüşü yansıtmaktadır. Seçkin biyologlardan hiçbiri ne evrim olayına ne de doğal seleksiyon ilkesine kuşkulu gözle bakar. Ancak şans varyasyonlarına dayanan doğal seleksiyonun kendi başına evrimi tümüyle açıkladığı düşüncesine katılmakta tereddüdümüz vardır. Doğal seleksiyon evrimi tümüyle açıklıyorsa bu dünyayı anlama yolunda büyük bir adımdır. Ama doğal seleksiyon evrimi açıklamada gravitasyonun kimyasal affiniteyi açıklamasından daha başarılı değilse o zaman biyologların işi sandıklarından çok daha güçtür. Darwin'in evrim kuramı bugün geçerliğini koruyorsa bunun başlıca nedeni yerine geçecek daha doyurucu, alternatif bir kuramın yokluğundandır. Yetersiz de olsa Darwin kuramını daha güçlü bilimsel bir kuram ortaya çıkıncaya dek korumak zorundayız. Doğal seleksiyona duygusal tepki gösterenler de az değildir. Bunlardan birini dinleyelim. Kuşların, balıkların, çiçeklerin ve benzeri. Göz kamaştırıcı güzelliğini salt doğal seleksiyona borçlu olduğumuza inanmakta güçlük çekiyorum. Dahası, insan bilinci öyle bir düzeneğin ürünü olabilir mi? Nasıl olur da tüm uygarlık nimetlerinin yaratıcısı insan beyni? Sokrat, Leonardo da Vinci, Shakespeare, Newton ve Einstein gibileri ölümsüzleştiren yaratıcı imgelem, muhayyile, yaşam savaşı mı denen orman yasasının bize bir armağanı olsun. 4. Bölüm, Evrim Kuramının Bilimsel Konumu. Biyolojide evrimin ışığı dışında hiçbir şeyin anlamı yoktur. Theodosius Dobzhansky. Evrim kuramına tepkilerin kaynağı. Evrim kuramı ortaya atıldığı günden bu yana tartışma konusudur. Çoğu kez saldırıya dönüşen eleştirileri iki ana grupta toplayabiliriz. 1. Dinsel bağnazlık ve ön yargıdan kaynaklanan tepkiler. 2. Bilimsel eleştiriler. Dinsel bağnazlık, baştan beri belirtmeye çalıştığımız gibi bilimi hiçbir zaman içine sindirememiştir. Engizisyon ve başka yollardan, örneğin kitlelerin koşullandığı ön yargılar körüklenerek, uygulanan baskı ve yıldırma başlangıçtaki etkisini zamanla yitirdiğinden, çağımızda değişik taktiklerle yeni bir stratejinin izlendiğini görüyoruz. Günümüzde bilimsel yaratılışçılık diye piyasalanan akımın aslında bilimsellik görünümü altında bilime karşı ideolojik bir mevzilenme, bir saldırı eylemi olmaktan öte bir anlamı yoktur. Dünün açıktan bilim düşmanları, eylemlerini şimdi bilim maskesi altında sürdürmektedirler. Onları dinlersek dedikleri şu, evrim kuramı bilimsel değildir, Darwincilik din karşıtı bir öğreti ya da dar anlamda pozitivist bir ideolojidir. Bilimden söz ederek bilimi yıpratmayı stratejik marifet sayan yaratılışçılar, evrim kuramının a. deneysel olarak ispatlanmadığını, b. gerçeği yansıtmaktan uzak bir sav ya da hipotez olduğunu ileri sürerek evrim olgusunu yatsıma, en azından kuşku konusu yapma yolunda çaba göstermektedirler. Amaçları zihinleri karıştırarak bilimi kendilerince zayıf buldukları bir alanda vurmaktır. Yaratılışçıların savlarını ayrıntılı olarak ileriki bir bölümde ele alacağız. Bilimsel eleştirilere gelince, öncelikle bir noktanın açıklık kazanması gerekir. Yaratılışçılar, evrim kuramına ilişkin buldukları geçerli, geçersiz eleştirileri, evrim düşüncesini karalamak, evrim olgusunu yatsımak için kullanmaktadırlar. Bilimsel eleştirilerin amacı bu değildir. Bilim dünyasında tartışılan evrim sürecinin varlığı değil, açıklanmasında duyulan kimi yetersizliklerdir. Amaç evrim kuramını bilimsel olarak daha doyurucu bir düzeye çıkarmaktır. Darwinciliğe ilişkin bazı bilim adamlarınca belirtilen yetersizliklere bundan önceki bölümde değinmiştik. Bilimsel eleştirilere ileriki bölümlerde de yeri geldikçe yer vereceğiz. Şimdi genel bir değinmeyle yetineceğiz. Evrim kalıtım olgusunu içeren bir süreçtir. Oysa Darwin kuramını oluşturduğu dönemde kalıtıma ilişkin pek az şey biliyordu. Weismann'ın çalışmasının hemen ardından Mendel'in uzun süre gözden kaçan araştırmasının gün ışığına çıkması Darwin kuramındaki kimi eksiklikleri açığa vurur. Öte yandan Darcy, W. Thompson gibi kimi biyologlar Darwinciliğin canlı dünyadaki hemen her gelişmeyi varyasyonların doğal seleksiyonuyla açıklamasını kolaya kaçan bir tutum saymıştır. Gündemin sık sık tartışılan bir maddesi de şu. Darwin evrimin yavaş yürüyen bir süreç olduğunu varsaymıştı. Onu izleyen yeni Darwinciler de aynı görüştedirler. Üstelik yeni Darwinciler görüşlerinin genetik bilimince de desteklendiği kanısındadırlar. Ne var ki yeni türlerin uzun süre alan küçük birikimlerle oluştuğu tezini yetersiz bulan evrim kuramcıları da vardır. Karşı çıkılan bir başka noktada evrimin ne ölçüde uyuma, adaptasyona yol açtığına ilişkindir. Doğal seleksiyonun dayandığı temel düşünce, kimi bireysel farkların çevreye uyum kurmada avantaj sağladığı, dolayısıyla bu tür farkların gen havuzuna eklenerek yaygınlık kazandığı düşüncesiydi. Oysa bu özelliklerden bir bölümünün kendiliğinden bir avantaj sağlamadığı halde, yalnızca önemli avantaj sağlayan özelliklerle birliktelik nedeniyle seçildikleri görülmüştür. Bu evrim sürecinde ortaya çıkan varyasyonların tümünün uyum sağlayıcı olmadığı demektir. Başka bir deyişle, kendi başına uyum sağlama avantajı taşımayan kimi özellikler, avantaj sağlayan özellikler gibi kalıcı olabilir. Öyleyse, türel ya da bireysel özelliklerin tümünü doğal seleksiyonun ürünü saymak doğru değildir. Bu tür eleştiriler evrim kuramının olmuş bitmiş tartışmaya kapalı bir dogma olmadığını, tersine düzeltilmeye, gelişmeye açık bir konu olduğunu gösterir. Bunu yaratılışçıların yaptığı gibi kuramın yetersizliği olarak göstermek yanlıştır. Evrim düşüncesinin temel tezi canlılar dünyasındaki türlerin donuk ve değişmez olmadığıdır. Bu tür organizmadan zaman içinde ve değişen koşullar altında başka tür organizmalar oluşabilir. Örneğin kuşların belli bir sürüngen türünden, kedi, köpek, kurt ve benzer hayvanların ortak bir memeli türden oluştuğu söylenebilir. Evrim düşüncesi daha önce de belirttiğimiz gibi Darwin'le ortaya çıkmış değildir. Dahası evrim olgusunu açıklama girişiminde bile Darwin'i önceleyen bilim adamları vardır. Bunlardan biri belki de en önemlisi Fransız biyoloğu Jean-Baptiste de Lamarck'tır. Evrim kuramı üzerindeki eleştiri ve tartışmaları iyi anlamak için öncelikle Lamarck kuramını yakından tanımak, bu kuramın Darwin kuramından temele inen farklarını belirlemek yararlı olur. Bu konuda daha önce verilen açıklama için evrim düşüncesi başlıklı ikinci bölüme bakınız. 19. yüzyılda yaşam sürecinde kazanılan özelliklerin yeni kuşaklara kalıtımla geçtiği yaygın bir kanıydı. Lamarck'ın evrim kuramını bu düşünce üzerine kurması doğaldı. Darwin'de de izlerine rastladığımız bu görüşün etkisi bugün bile tümüyle yok olmuş değildir. Lamarck türlerin kendi ihtiyaçlarını karşılama çabasında yeni biçimler aldığı görüşündeydi. Ona göre çevre koşullarının etkisinde organizmaları daha karmaşık ve daha ileri formlar oluşturmaya yönelten bir tür, içgüdü denebilecek doğal bir eğilimleri vardır. Başka bir deyişle, türlerin değişik uyumlar içine girmesi, değişen çevre koşullarının canlıları değişmeye zorlaması sonucudur. Organizmanın ihtiyacı değiştiğinde davranışları da değişir. İhtiyaca göre organlar daha çok ya da daha az kullanılır. Daha çok kullanılan organlar güçlenir. Kazanılan yeni biçim ya da özellikler kalıtsallaşır. Lamarck bu süreçte organizmanın içten gelen gelişme güdüsü dediği belirsiz, öznel bir gücü etkin görmüştür. Kısaca değindiğimiz Lamarck kuramı aslında çoğu kez sanıldığı kadar basit değildir. Açıklık getirmek için sık sık verilen bir örneği yineleyelim. Bilindiği gibi zürafa ağaç yaprağıyla beslenir. Başlangıçta uzun boyunlu değildi. Yüksek ağaçlara yetişemediğinden giderek beslenme sıkıntısı yoğunlaşır. Hayvan üst dallardaki yapraklara ulaşmak için boynunu gerip uzatmaya zorlanır. Bu zorlama süreci içinde her kuşak bir önceki kuşaktan kendisine geçen avantajı daha ileri görür. Sonunda zürafa topluluğu bildiğimiz formuna ulaşır. Zürafaların uzun boynunu doğal seleksiyonla açıklayan Darwin'e göre ıslah çiftliklerindeki özel yetiştiriciler gibi doğa da ayıklayarak gelişmeyi sağlar. Örneğin güvercin yetiştiricileri, güvercinler arasından yalnızca beğendikleri özellikleri taşıyanları korur ve çoğaltırlar. Aynı şekilde doğa da sınırlı olanaklar için yarışma gücü ve becerisi en yüksek olan organizmaların kalıp çoğalmasına izin verir, diğerlerini ayıklar. Zürafaların ataları uzun boyunlu değildi ama içlerinde boynu görecel uzun olanlar beslenme bakımından daha avantajlıydı. Yaşam savaşımında boyun uzunluğunun sağladığı avantaj, uzun boyunlu bireylerin egemenliğine, diğerlerinin giderek yok olmasına yol açmıştır. Görüldüğü gibi doğal seleksiyon yeni form veya türlerin oluşumunu organizmanın duyduğu ihtiyaç ya da içten gelen dürtüyle değil, bireyler arasındaki varyasyonların elenip seçilmesiyle açıklanmaktadır. Fosillerden ne öğreniyoruz? Darwin bilimsel yaşamında iki çetin soruna çözüm getirmeye çalışmıştır. Bunlardan biri evrim olayını yadsınamaz bir biçimde kanıtlamak. İkincisi evrim olgusunu açıklayan doyurucu bir kuram oluşturmak. İnsanın soyu adlı yapıtında bu iki noktaya ilişkin şu sözleri buluyoruz. Tüm çalışmalarımda göz önünde tuttuğum iki hedefim vardı. Önce türlerin ayrı ayrı yaratılmış olmadığını göstermek, sonra canlı dünyasındaki değişikliğin başlıca düzeneğinin doğal seleksiyon olduğunu ortaya koymak. Darwin hedeflerine ne derece ulaşmıştır? Bu soruyu yanıtlamak için öncelikle evrim sürecini belirleyen kanıtları gözden geçirmemiz gerekir. Başta Darwin, pek çok bilim adamı evrim olgusunu kanıtlayan gözlemsel veriler toplama yolunda uzun yıllar harcamışlardır. Çok sayıda ve çeşitli olan kanıtları ayrıntılarıyla burada sergilemeye olanak yoktur. Aşağıda 5 başlık altında topladığımız kanıtların genel bir fikir için yeterli olduğunu sanıyoruz. 1. Fosillerden öğrendiklerimiz. 2. Yapısal benzerliklerin gösterdiği. 3. Embriyolojide bulunan ipuçları. 4. Yeni formların ortaya çıkışı. 5. Sınıflamadan çıkardığımız. Şimdi bunları sırasıyla gözden geçirelim. Fosil denen nesne, tarih öncesi dönemde yaşamış bir hayvan veya bitkinin toprakta gömülü taşlaşmış kalıntısıdır. Milyonlarca yıl önce ortadan silinmiş kimi organizmaların varlığını fosillerden öğreniyoruz. Bir canlının kalıntısının fosilleşmesi için iskelet türünden sert, dayanıklı bir yapıya sahip olması gerekir. Yumuşak parçaların korunması ancak sonradan kayalaşan çamura benzer tortular içinde kalmasıyla olasıdır. Aslında fosil oluşumu kolay değildir. Belli koşulların bir araya gelmesini gerektirir. Bu yüzden geçmişte yaşayan türlere ilişkin fosillerin sağladığı bilgi yeterli olmaktan uzaktır. Öyle de olsa fosillerin sağladığı bilgi son derece yararlı olmuştur. Bir kez şunu öğreniyoruz. 500 milyon yıl gerilere uzanan en eski fosiller bitkilerle basit omurgasız hayvanlara aitti. Yapısı daha karmaşık organizmalara ait fosillere daha yakın dönemlerde oluşan kayalarda rastlanmaktadır. Omurgalılardan en eski olan balıkların 420 milyon, bilinen ilk memelilerin 170 milyon yıl öncesine uzanan fosilleri çıkmıştır. İncelemeler hem hayvan hem bitki dünyasında fosillerin giderek daha ileri ya da karmaşık canlılara ait olduğunu göstermektedir. Bu özel yaratılış savını değil, evrim olgusunu kanıtlayan önemli bir veridir. Aynı derecede önemli bir kanıt daha vardır. 300 milyon yıl öncesine ait kimi fosiller karada yaşayan bir balık türünün varlığını göstermektedir. Bunların iskeletlerinin daha sonraki dönemlerde oluşan pek çok kara hayvanlarının iskeletleriyle yakın bir benzerlik içinde olduğu gözden kaçmayacak kadar belirgindir. Aradaki başlıca fark, balıklardaki yüzgeçlerin yerini karada yürüme organlarına bırakmış olmasıdır. Benzer bir ilişkiyi sürüngenlerle kuşlar arasında görmekteyiz. İskeletleri çeşitli yönlerden birbirini andıran iki grubun yumurtlayarak çoğaldıkları bilinmektedir. Kuşların sürüngenlerden oluştuğu görüşüne ağırlık kazandıran olay, Archaeopteryx adı verilen bir fosilin bulunmuş olmasıdır. Bir kuşun kanat ve tüylerini taşıyan bu hayvan, sürüngenlere özgü kafatası ve dişlere sahiptir. Ayrıca uzun kuyruğu, kanat uçlarındaki pençeleri sürüngenlerle paylaştığı özelliklerdendir. Fosiller bildiğimiz atların da 5 tırnaklı, ufak yapılı, kısa bacaklı atalarından bir dizi ara değişikliklerle bugünkü forma ulaştığını göstermektedir. Atlar parçalayıcı etobur canavarlardan kurtulmak için giderek daha hızlı koşan uzun bacaklı tek tırnaklı yapılarına ulaşmıştır. Fosillerden öğrendiğimiz ilginç bir başka olay hem evrim olgusunu kanıtlamakta hem de evrimde yaşam savaşımının işlevini açığa vurmaktadır. Bir dönemde çok yaygın olduğu anlaşılan marsupial memelileri bugün pek az istisna dışında yalnızca Avustralya kara parçasında yaşamaktadır. Jeologlar bu kara parçasının bir zamanlar Güneydoğu Asya'ya bağlı olduğuna inanmakta ancak plasental memelilerin ortaya çıkmasından önce bu bağın koptuğunu söylemektedirler. Plasental memelilerine karşı yaşam savaşımında yenik düşen marsupial memelilerinin Asya'da yok olma sürecine girerken Avustralya'da yaşamlarını sürdürmeleri öyle bir savaşımdan uzak kalmış olmalarıyla açıklanmaktadır. Karada yaşayan tüm omurgalıların özel işlevlerine göre çeşitli modifikasyonlara uğramış olmasına karşın pentadastil denilen plana dayandığı bilinmektedir. İlk bakışta insan kolu iskeletinin yarasa, kuş veya şimdi artık var olmayan uçan sürüngen, pterodastil kanadı ya da balina yüzgeçleri, flipper ile benzerliği anlaşılmaz görünür. Oysa bu tür yapısal benzerlikler bu organizmaların evrim sürecindeki ilişkileri bilindiğinde açıklık kazanmaktadır. Kimi hayvanların görünürde hiçbir işlevi olmayan organlar taşıması açıklama gerektiren başka bir olaydır. Örneğin tavşan ve başka bazı otobur hayvanlarda oldukça büyük olan apandisitin selüloz sindirimini sağlayan bakterilerle yüklü olduğu bilinmektedir. Oysa insan, maymun ve diğer etobur hayvanlarda işlevsiz görünen apandisit küçüktür. Gene tavşan, kedi ve pek çok memelilerde ses dalgalarını yakalamak için dış kulakları hemen harekete geçiren kasları insanda da bulmaktayız. Ancak insanda bu kaslar gelişmekten öylesine uzak kalmıştır ki tavşan ve kedilerdeki belirgin işlevini yerine getirmesine olanak yoktur. Özel yaratılış denilen şey gerçek olsaydı bu tür yapısal benzerlikler nasıl açıklanabilirdi? Evrim düşüncesi ise bir açıklama getirmektedir. Yapısal benzerlik gösteren canlıların ortak bir atadan geldiği, kimi organ ya da özelliklerin yeni türlerin bazılarında işlevsiz kalmaları nedeniyle köreldiği gibi. Şimdi sorulabilir, hepsi bu kadar mı? Elbette değil. Daha pek çok kanıt gösterilebilir. Biz bunlardan birkaçına değinmekle yetineceğiz.